Parlamentoların dostluğu.
Sevgili dinleyenler, Parlamentoların Dostluğu programına hoş geldiniz. Bu hafta Parlamentoların Dostluğu programının gündeminde Japonya var. Biraz Japonya turu yapacağız. Japonya-Türk ilişkileri, Türk-Japonya ilişkileri, Japonya'da Türkiye, Türkiye'de Japonya'yı konuşacağız. Stüdyo konuğum Türk-Japon Ekonomik Kalkınma ve Kültürel İş Konseyi Vakfı Türkiye Başkanı Özay Özsuer. Özay Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim ilk evvela böyle bir programda Japonya'ya yer verdiğiniz için.
Evet, ben de davetimizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Japonya aslında kıta olarak bize Türkiye'ye uzak bir noktada. Ancak Japon kültürü ve Japonlara karşı Türkiye'nin, Türklerin, Japonlarda da Türkiye'ye karşı özel bir ilgi ve alaka var. İstedik ki bu programda biraz Japonya turu yapalım. Japonya-Türk ilişkilerinin tarihiyle başlayalım. Hem dinleyicilerimizi bu hususta bilgilendirmiş olalım. Hem de önümüzdeki 2018 koca bir yıl var. Bu yıl içerisinde Türk-Japonya ilişkileri bağlamında siz konsey olarak neler düşünüyorsunuz? Japonya'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Japonya'ya neler düşünülüyor? Bunları konuşmaya başlayalım. Ama önce ben şöyle bir iki girizgahta bulunayım müsaade ederseniz.
Tabii ki.
Japonya ile Türkiye ilişkilerinin elbette tarihi seyrini anlatacağız ama bir Ertuğrul Fırkateyni hadisemiz vardır. Biraz sonra Özay Bey'e onu da soracağım. 572 şehidimizin Pasifik Okyanusu'nda şehadetleri ve Japonya ilişkileri bağlamında orada bir anıtımız vardır. Şehitler anıtımız vardır. Bu hikayemiz nasıl gelişti onu Özay Bey'den dinleyeceğiz ilaveten. Ayrıca Japonya dediğimiz zaman Abdurreşit İbrahim ismini konuştuğumuz zaman da Mehmet Akif'i, bizim İstiklal Marşı şairimizi konuşmadan edemiyoruz. Çünkü Abdurreşit İbrahim'in yakın dostu Mehmet Akif'tir ve Abdurreşit İbrahim Sebidur Reşat yazarıdır. Peki Abdurreşit İbrahim ve Tokyo, Japonya nereden bağlantı kuracağız? Bu soruları da Özay Bey ile birlikte inşallah cevaplandıracağız. Özay Bey, önce Osmanlı-Japonya ilişkileri bağlamında nasıl bir tarihsel süreç işledik? Evet. Bunu bize anlatır mısınız?
Şöyle, aslında ilk önce ben Japonya ile ilgimin nereden kaynaklandığını açıklamayı istiyorum.
Buyurun.
1993 yılında ailemizin bir ferdi olan kardeşimin Japonya'da Tokyo Üniversitesi'nin bursunu alması ve Japonya'ya yerleşmesi üzerine 93'ten bu yana Japonya ilgi alanım içerisine girdi. 2000'li yılların başında Amerika dönüşümle birlikte Japonya'nın Türkiye ilişkileri nedir, vizyonu nedir diye merak ederek 2006-2007 yılında Japonya'da bir Japon dostu, Türk dostu, bir Japon başrahibi, Türk dostu Kinoshasan isminde, şu an kendisi 82-83 yaşında, o tarihlerde 75 yaşındaydı. Bir Japon-Türk Ekonomik Kültür Kalkınma İş Konseyi Vakfı'nı kurduk. Buradaki kuruluş felsefemiz aslında Japonya'nın Türkiye'ye olan ilgisi ve sıcaklığıydı. Bizde halkımıza da tabii Japonya'ya karşı bir sevgi var ama şunu tespit etmekte, şunun altını çizmekte fayda görüyorum. Gerçekten de Japonya topraklarına havalimanına indiğiniz an, gümrüğe geldiğiniz an, Türk pasaportuyla Türk'üm dediğiniz zaman hemen güler yüzleriyle hoş geldiniz deyip karşılıyorlar ve kardeş olduğumuzu ifade ediyorlar. Tabii ki vize sorunumuz da yok Japonya ile. Girişte hemen 90 gün vize, hiçbir şey sormadan 90 gün misafir olarak kabul ediyorlar.
Bu oldukça
sizi.
Önemli. Yani ikili ilişkiler bağlamında, turizmin de canlanması bağlamında
evet.
Vizesiz seyahatin
evet.
Önemi açık.
Özellikle Uzak Doğu Asya'daki ekonomisi büyük bir ülke Japonya. Bu aşamada biz Kinose-san'la birlikte Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel dostluğu ve iş geliştirmeyi nasıl yapabiliriz'i çalışırken tabii kendisinin de dini bir ünvanı ve dini bir görevi olduğu için Müslümanlığı merak etmiş, okumuş. Hatta benden ısrarla ya Japonca Kur'an-ı Kerim nasıl bulabiliriz, burada nasıl dağıtabiliriz diye oradaki camimize birçok kez ziyarette bulunmuş. Bizimle tanışmadan önce de. Bizimle tanıştıktan sonra daha yakın ilişkiler kurmuş. Aslında tamamıyla bir Müslüman misyonunu yüklenmiş bir rahip diyebiliriz Japonya'da bizler adına. Ben özellikle Japonların bizlere karşı ilgili olmalarının sebebinde de biraz kökenimizden getirmiş olduğumuz örf ve adetlerimiz. Gerçekten birbirine çok benzeyen geleneklerimiz var onlarla. Örnek olsun diye söylüyorum. Eve girerken bizler ayakkabılarımızı çıkartırız. Onlar da eve girerken ayakkabılarını çıkartırlar. Hatta bir adım daha öteye gidelim. İş yerlerine girerken de ayakkabılarını çıkartıp öyle iş yerinde işlerini gerçekleştirirler. Aile yapılarına baktığınız zaman aile çekirdek aile kavramı bizlere çok benzer. Ailedeki yaşantıları, kültürleri, yemek yemeleri bizler de son dönem, son belki 30-40 yıldır masada yemek yiyoruz. Onlar halen yerde bizim eski köylerimizde yerde yemek yediğimiz şekilde halen klasik evlerinde o şekilde yemek yerler.
Bu bir yerleşik kültür olarak devam ediyor. Oysa batıyla en az Türkiye'ye kadar temasları var. Buna rağmen kendi kültürel dokularını deformeye uğratmadan bir yerleşik kültürü devam ettirme gelenekleri var diyorsunuz.
Şöyle, aynen öyle. Tabii Osmanlılar da batıyla iletişim kurmayı çok arzulamışlar. Japon halkı da, Japonya devleti de batıyla çok ilişkiyi kurmak istemiş. Ancak onlar batıyla ilişki kurarken kendi örf, adet ve geleneklerini korumuş, sadece bilim ve teknolojiyi almışlar. Ama bizim Osmanlı'ya döndüğümüz zaman, batıya dediğimiz zaman biz kendi örf ve adetimizi de kaybedip teknolojisini de alamamışız, bilimini de alamamışız. Aynı zamanda geleneğimizi, örfümüzü, adetlerimizi de kaybetmişiz.
Evet.
Japonya'daki eski köyler bizim köylere aslında benzer. Halk arasında gerçekten de büyük birlik ve dayanışma vardır. Hani biz de köyde imece deriz ya.
Evet.
Aynı şekilde Japonya'da da köylerde imece usulü vardır. Herkes birbirleriyle büyük birlik ve yardım içerisindedir. Kalkınma sürecindeki Japonya'da özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra köylerin durumları hakikaten de içler acısı. Askeri alanda da pek bir teknolojileri yok idi. Sivil halk köy halkıyla bir katkı sağlayamadığından ilkel aletlerle de tarımla uğraşıyorlardı. Japon endüstrisi özellikle batının teknolojisini ve bilimini kendi gelenek ve örf adetleri çerçevesinde senkronize ederek çok ileri şekilde tarımda olsun, endüstride olsun, bilim ve teknolojide olsun 2. Dünya Savaşı'ndan sonra büyük yol kat ettiler.
Evet. Burada şunu belirtmekte fayda var. Çünkü Japon İmparatoru'nun 18. yüzyıl sonunda uyguladığı bir yöntem var Özay Bey. Bu üniversitede benim yüksek lisans çalışmamda çok dikkatimi çeken bir hadiseydi. Az önce ifade ettiğiniz gibi Osmanlı'nın son yüzyılı aslında Karlofça ile başlayan askeri eziklikten sonra kültürel ezikliğin de yaşandığı bir dönem geçirdik.
Doğru.
Bizim Fransa karşısında, Fransa kültürü karşısında o dönem ciddi olarak entelektüellerimiz kendilerini garip hissettiler. Hatta Batı'nın sokakları aydınlık, bizim sokaklarımız karanlık. Batı'nın matbuatları ve gelecekleri aydınlık,
Evet.
bizimkiler karanlık. Biz bu teknolojide yokuz diye çok ciddi eleştiriler vardı ki Hasan Tahsin Bey'in bir Paris şiiri vardır. Gitmediysem Paris'e kendini medeniyeti görmedim sayma
Zaman.
manasında bir de Paris şiirini görürüz. O dönem mesela Abdullah Cevdetleri 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın başında 1920'lerde Abdullah Cevdet yeni cumhuriyet kurulduğunda batıdan damızlık erkek getirelime kadar bu işi
Bravo.
abartmıştı biliyorsunuz. Abdullah Cevdet'in böyle abartılı tanımları ve tasvirleri vardı. Fakat Japon İmparatoru 20 yıl ülkeyi biliyorsunuz dışarıya kapattı.
Kapattı. Evet.
Ve 5'er yıllık dönem içerisinde 5 bin Japon vatandaşını, öğrenciyi
Evet.
yurt dışına, Avrupa'ya gönderdi ve
Doğru.
bu Avrupa seyahatlerinde onlara bölüm dayatması yapmayarak herkesi istediği bölümde okutmayı,
Evet.
onları finanse etmeyi taahhüt etti. Ancak bunun karşılığında bir şey şart koştu. Dedi ki İngiltere'de okuyacaksın. Ne okuyacaksın? Tıp okuyacaksın. Tamam. Senin bütün masraflarını Japon devleti olarak ben karşılıyorum. Ancak okulu bitirdiğinde Japonya'ya döneceksin ve okuduğun bölümden bir kitabı Japonya'ya çevireceksin. Büyük Japonya İmparatorluğu için bir hizmet vereceksin
Doğru.
dedi. Ve 20 yıllık süreç içerisinde her yıl 5.000 Japon'u yurt dışında böyle bir insan kaynağı imal ederek aslında 2. Dünya Savaşı'ndan çok önce Batı'nın kültürüne kapattı ama ifade ettiğiniz gibi bilim ve teknolojisine odaklı bir Japonya-Batı
Model
ilişkisi
oluşturdu.
kurdu.
Evet.
O yüzden Japonya kendi dilini, kültürünü, geleneğini hala diri tutar. Ve Batı'yla da teknoloji anlamında eşdeğer bir yarış içerisinde.
Şimdi ben burada bir de şunu da belirtmek istiyorum. Daha doğrusu şu gerçeği de göz ardı etmemek gerekir. Japonlar aslında millet olarak asırlar boyu dışarıdan karışıma uğramamış bir gen havuzuna sahipler. Diğer bir deyişle değişik ırkların Japonya'da karışımı söz konusu değil.
Evet.
Bunun da
Bu kıta avantajı, bu
tabii bunun
içinde
da
bulunduğu ekran avantajı.
sosyal sonucu aynı düşünce yapısını paylaşan, aynı şekilde davranan tek tip insan modeli. Çalışmasının bir toplumun var olması. Bu neticeyle birlikte birliğin, beraberliğin, takım çalışması gibi kavramların gelişmesine sebep olurken aynı etnik yani genetik olmasını sonucunda doğurmuştur. Hatta bir Japon profesör bu konudaki görüşünü de şöyle dile getirmişti. Japonlar kişisel olarak ben diyemiyorlar aslında. Onun yerine biz derler. Hep bir gruba ait olmak isterler. Hani
Önemli. Evet.
kuyruğa girme bir afet sonrası veya bir problemli bir olaydan sonra Japonların
Nizami bir
evet
karşılamaları evet bu
birlik
kültürden
beraber
kaynaklanıyor.
oradan gelmekte. Çünkü bir gruba ait olmak
Evet.
istemekte. Bilim alanında da büyük kişisel çalışmalarda da hep Japonlar arasında tek değil bir takım çalışması. Takım çalışması olunca da ürettikleri, buldukları teknolojinin de daha çabuk, daha hızlı bir şekilde faydası söz konusu oldu. Biraz Türklerle farklı yönlerini de ortaya çıkarmak lazım. Aslında Anadolu'da yaşayan biz Türkler, Japonlar gibi tek renk, tek ırk, tek genetik yapı gibi kavramlar bizim Anadolu'da mümkün değil. tarihsel süreçte özellikle Anadolu'nun konumundan dolayı farklı milletlerle kaynaşmamızın neticesinde de çok renkli bir genetik havuza sahip olmuşuz. Sosyal planda da bunun getirileri ise çok çeşitli. Japonlardan farklı olarak hem düşünce hem kültür hem de etnik yapıdan müteşekkil bir toplum olmamız artık biz kavramının yok olup onun yerine son dönemlerde sıklıkla şahit olacağımız ben dediğimiz kişilerin sayısı maalesef artmıştır. Böyle değişik toplumsal yapılara sahip olan her iki millet aslında tarih sürecinde kaderlerinde bir paralellik söz konusu ise de farkları da ortaya koymamızda fayda var. Biraz Ertuğrul Fırkateyn'den bahsetmek istiyorum.
Evet.
Özellikle aslında, Osmanlı dönemimize.
Sultan II. Abdülhamit'i burada hayırla yad edelim. Çünkü Ertuğrul Fırkateyn'i aslında Türk-Japon ilişkilerini geliştirme bağlamında bir jest hediye götüren,
bir
nişan götüren bir Fırkateyn.
Sultan II. Abdülhamit'in.
Bunun hikayesini dinleyelim sizden.
Japon prensi ve ailesi Osmanlı'yı ziyarete geldiğinde II. Abdülhamit Han'a çeşitli hediyeler getirmiş ve burada çok sıcak karşılanmış. Bunun neticesinde II. Abdülhamit Han da Japonya'ya bu hediyelerin karşılığı olarak hem de Uzak Doğu Asya'daki Müslüman ülkeleri, diğer ülkeleri de ziyaret edip bir anlamda da İslami kültürü ve İslamiyeti oralara götürüp oralarda yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Ertuğrul Fıkrateyn'ini 10.000-12.000 kilometre uzağa 120 yıl önce 609 kişilik mütebaatıyla yola çıkarmış. Gerçekten de Japonya Ertuğrul Fıkrateyn'i çok iyi bir şekilde ağırlamış, misafir etmiş.
Ulaşıyor ama.
Ulaşıyor. Yani
çünkü
tabii.
Yola çıkmadan önce biliyorsunuz Osmanlı medyasında, basınında ciddi tartışmalara neden oluyor.
Niye gidiyor?
Yani acaba 12 bin imkanı var mı? Ulaşabilir mi?
Başka bir amaçla mı gidiyor?
Denizciliğimiz bu kadar güçlü mü? Diye ciddi tartışmalar var. Hatta Sultan Abdülhamit talimat veriyor biliyorsunuz.
Evet.
Gemi bu yolculuğa dayanır mı diye bir teknik rapor istiyor. Bu teknik raporlar olumlu çıkınca yola çıkış izni veriyor.
Doğru.
Evet.
Evet. Bu tabi dediğiniz gibi Osmanlı gemileri içerisinde bu seyahate en uygun geminin Ertuğrul Fıkrateyn'i olabileceği karar veriliyor. Ve Ertuğrul'un Japonya seyahati hem iade-i ziyaret hem de iki ülke arasında bağların kuvvetlenmesini sağlamak içindi. Ayrıca bu gezi sayesinde de Mektebi Fünun-u Bahriye dediğimiz deniz mühendisliği okulu mezunu talebeler de yabancı sahilleri görerek hem bilgilerini hem eğitimlerini hem tecrübelerini arttırılacağı için de böyle bir iade-i ziyaret planlanmış. Bütün bu gelişmeler esnasında da bahsettiğiniz üzere Ertuğrul Fıkrateyn'in bu seyahate uygun olup olmadığı sesleri yükselmeye başlayınca da Abdülhamit Han durumu hakkında etraflı bir rapor hazırlatmasını istiyor. Raporu hazırlayan teknik komisyon geminin mükemmel bir tamirat gördüğünü, makinelerinin sağlam olduğunu, kazanın da 3-4 yıllık bir yolculuğa uygun olduğunu belirten bir raporu hazırlıyorlar. Sonunda da Ertuğrul Fıkrateyn'i Uzak Doğu seyahati hakkında padişahın iradesiyle yola çıkıyor. Geminin kumandanlığını ise Miralay Osman Bey ki bu Japonya seferine çıkarken paşa unvanını almış kendisi. Devam ederken Tuamiral rütbesini Osman Paşa olarak almıştır. Sultan Abdülhamit Han'ın hediyelerini Japonya İmparatoru'na takdime memur olan Miralay Osman Bey de aynı zamanda da Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın da damadıydı o tarihlerde. Japonya'ya vardıklarında gerçekten de Japon hem halkı hem Japon devleti gelen Osmanlı misafirlerini çok iyi bir şekilde karşılamış. Japonya'da çok iyi bir şekilde ağırlamışlar. Dönüşü maalesef işte o dönüşe karar verildiği tarihte Kunova yakınlarında büyük dalgaların sonucunda gemi maalesef 572 şehidini orada bırakmış. O günden bugüne kadar Türk ve Japon halkları hep bir araya geldiklerinde, hep sohbetlerinde özellikle bu 572 şehidimizin anılarını canlandırıp onların da bir rahmet okuyup ki halen orada anıtları da mevcut.
Evet. Resmi heyetler gittiğinde ziyaret ediyorlar. Ziyaret evet, ettikleri evet. Bir mekan var.
Ben de birçok kez gittim.
Pasifik Okyanusu'nda gemi
Büyük Okyanus evet.
Gemi sefere çıkarmak büyük cesarettir.
Cesaret maalesef.
Tabii orada bir tarihsizlik aslında. Doğru. Onların şehadetlerini de böylece tekrar tebrik etmiş olalım. Bir amaç, bir gaye için oralara kadar gittiler.
Evet.
Türk-Japon ilişkilerinin de bir nevi böylece duygusal bir ilişki bağı oluşmuş oldu.
Doğru, çünkü bizler de daha sonra Sayın Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın İran-Irak Savaşı'nda savaş ortasında kalan Japon ailelerini buradan bir uçak gönderip almaları Japonya'da da günümüzde bile halen devlet erkanıyla her görüşmeye gittiğimizde aynı Ertuğrul Fıkrat Eğini gibi işte Türk halkının savaş ortasındaki Japon aileleri alması gündeme gelir ve onlar da yad edilir.
Evet.
Biraz şimdi, konumuzu evet. Aslında ben Japonya'daki
şimdi sizin şahsi gözlemlerinizle ben çok merak ediyorum. Eminim dinleyicilerimiz de çok merak ediyor. Çünkü siz de 93'te başlayan bu Japonya merakınızı şu an kurumsal bir ilişki içerisinde götürüyorsunuz. Her yıl Japonya'ya seyahatleriz var. Belli dönemde seyahatleriniz var. Evet. Kalıyorsunuz. Orada kardeşiniz var.
Evet.
Ve bir takım Türk-Japonya ilişkilerini bağını kuvvetlendirmek için de oradaki yatırımcılar
bir buraya çalışmalar yapıyoruz. Evet. Onları da anlatmak istedim.
Evet. Yani bu bağlamda hani işin biraz tarihine girdik. 1825'lerde başlayan aslında evet. Bir ilişki var. Sultan Abdülhamid'in daha sonra işi bir Fırkat Ağa'yı gönderecek direkt. Seviyeye getirmesiyle evet. Yükselttiği bir ilişki var. Peki 1920'lerden sonra Yeni Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya ilişkileri nasıl başlamış? Birkaç kelam da bu hususta edelim. Daha sonra sizin bu seyahatlerdeki gözlemlerinizi almak isterim. Orada kaç Türk vatandaşımız var? Ne iş yaparlar? Türkiye'deki Japonlar mesela Japonya uyruklu Türk vatandaşlarımız var mı?
Var.
Burada ne iş yaparlar? Biraz hani ortak yatırımlardan da bahsetmek istiyorum.
Evet. Ben tabii vakfımız gidip gelmelerim sırasında 93'ten 2005-2006'ya kadar Türkiye ile Japonya arasındaki mesafenin uzak olması acaba bizim kültürlerimizin kaynaşmasına veya işte ticaret hacmimizin gelişmemesine sebep bu uzaklığımız mıdır? Ulaşım sıkıntımız mıdır? Aslında öyle olmadığını da gördüm. Çünkü Tokyo marketine baktığınız zaman birçok Bulgar üreticinin ürünlerini görebiliyorsunuz. Birçok Yunan üreticilerin ürünlerini görebiliyorsunuz. Hatta işte Arnavutluk'tan bile gelen ürünler var. Allah Allah diyorsunuz. Yani bizim Arnavutluk kadar mı olamayacağız? Yunanistan kadar mı olamayacağız? Bir Bulgaristan kadar niye olamayalım? Su gönderiyor Bulgaristan. Bildiğimiz şişir suyunu gönderiyor. Fransa nitekim o şekilde. Ya bizim ticaret hacmimize baktım. Tabii aslında 2002'den sonra Türkiye bir devrimi yaşadı. Bir çağ değişti Türkiye'de. Hem büyük elçi atanan büyükelçilerimizde ki yapısal değişiklik, hem onların bulundukları ülkelerdeki o ülkenin üst düzeyiyle kurdukları irtibatlar, hem de o ülkelerdeki yaşayan Türklerle kurmuş olduğu irtibatlarda 2002, 2005, 2009, 2011'den sonra gerçekten de ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle 2011'den sonra atanan büyükelçiler, özellikle Japonya için dile getireyim bunu ben. Dışarı çıkıp dışarıda yaşayan Türkler kimlerdir? Japonya'da yaşayan Türkler kimdir? Ne iş yaparlar? Nasıl bir kültüre sahipler? Japonya ile ilgili sorunları nedir? Gibi sorunlarla çalışmaya başladıklarını gördüm. Tabii arada kopukluklarımız oldu. Japonya gibi bir devlette, dünyanın sayılı ikinci, üçüncü büyük ekonomisinde bir yıl, bir buçuk yıl gibi büyükelçi ataması yapamadık. Orada bir boşluğumuz oluştu. Özellikle 2013-2014 yılı arasında bir yıla yakın. Daha sonra bir büyükelçimiz geldi. Tahmin ediyorum Abdurrahman Bilgiç isminde. O da 6-7 ay kaldı. 6-7 aydan sonra oradaki işte yaşayan Türkler ve biz ziyaretçi olarak ve iş yapmaya çalışan Türkler olarak, ah ne güzel yeni bir büyükelçimiz geldi. Atak da çalışkan da, bir iki kez de kendisini ziyaret ettik. Ama baktık ki o da 7. aydan sonra ayrıldı. Orada yine bir 7-8 ay boşluk oluştu. Bu boşluklar aslında iki ülkenin her ne kadar halklarının gidip gelmesi konusunda veya ilişki kurması konusunda bir eksilmeye meydan vermese de sonuçta bir kopukluk oluştu. Çeşitli müracaatlarımızda, yazılarımızda ısrarla hem Dışişleri Bakanımıza hem Sayın Cumhurbaşkanımızın ofisine buraya mutlaka Japonya'nın Büyükelçinin aktif olarak çalışması gerektiğini, özellikle Japonya merkezli bizim çalışmalarımızın sonucunda Türklere karşı duyulan büyük bir sempati ve Türkleri Kuzey Afrika, yani Tunus, Cezayir, Fas gibi Afrika'ya, Batı Afrika'ya girişi Japonlar Türkiye üzerinden sağlayabileceklerini, daha kolay sağlayabileceklerini, daha kolay iş ilişkileri geliştirebileceklerini bildikleri için orada Türkiye masasına bakan, Orta Doğu masasına bakan, özellikle Ticaret Bakanlığı, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı içerisindeki üst düzey bürokratlarla ikili görüşmelerimizde biz bu ilişkilerimizi Batı Afrika'ya, Türkiye üzerinden kurmuş oldukları Afreko Birliği'nin başkanlığına getirdikleri bir dönem önceki kendi meclis başkanlıkları Sayın Yanosan'la yaptığımız toplantılarda, evet biz Afrika'ya Türklerle çok daha rahat girer, çok daha rahat ekonomimizi, ticaret hacmimizi ve kültürümüzü geliştiririz şeklinde kararlar aldırttık Ekonomik Ticaret Bakanlıklarına. Daha sonra da 2015 yılında,
bu bir anlamda Türkiye'nin Orta Asya ve Orta Doğu ve Orta Afrika bölgeleri,
Batı Afrika'ya, Orta Afrika'ya, evet,
durumuna gelmiş, evet, gelmesi anlamına,
evet,
da geliyor.
Evet, gelişmiş ve sermayeye yüklü miktarda, evet, sahip bir ülkeyle girmenin avantajını yaşayacağız biz Türkiye olarak. Japon ekonomisi 850 milyar dolar fazla veren bir ülke. Yani bu 850 milyar dolarını yatırıma çevirmek ve parayı kullanmak, döndürmek zorunda. Japonya dışarıdan, hemen burayı bağlayıp biraz da günlük yaşama gireceğim. 2015 yılında Japon hükümetinin anayasasında aslında kendileri için çok büyük bir değişikliğe imza attılar. Şöyle ki 1947 yılında yürürlüğe giren Japon anayasası 3 temel ilkeye dayanıyordu. Halkın egemenliği, temel insan haklarına saygı ve savaşı reddetme. Bakın bu dünyanın hiçbir coğrafi bölgesindeki hiçbir ülkenin anayasasında savaşı reddetmenin anayasada yer aldığı görülmemiştir. Ve devlet 2015 yılına kadar sadece kendini koruma amacıyla silahlı kuvvetlerine yatırım yapmış. Teknolojisini kullanmış. Ancak 2015 yılından sonra Japonya Anayasası'nda Shinzo Abe ile birlikte, şu anki başkanıyla birlikte artık sadece savaşı reddetme felsefesinin yanında da aynı zamanda saldırı halinde taarruz etme, hücum etme anayasalarında değişikliğe giderek bunu da oturttular. 2016 yılında ziyaret ettiğimde tabii uzun yıllardır gidip geldiğim için 40'a yakın şu an Japon hükümeti içerisinde parlamenter olarak görev yapan arkadaşım mevcut. Şu anki Maliye Bakanı, şu anki Ulaşıma Bakan Yardımcısı, hepsiyle yakın ilişkilerim var ve hepsiyle sürdürülen bir dostluğum, arkadaşlığım var. 2016 yılında ziyarete gittiğimde Milli Savunma Bakan Yardımcısını ziyaret ettiğimde onlar da bizdeki savunma sanayi müsteşarlığı dediğimiz SSM gibi ATLA diye bir birim oluşturmuşlar. ATLA'nın başına da bir genel müdür olarak yine bir arkadaşım atanmış. Onu ziyaret ettim. Bana dedi ki ya dedi biz Japonya olarak dedi bu birimi yeni kurduk. Ancak dedi bir satışı nasıl yapacağız? Savunma sanayinde ürünlerimizi nasıl pazarlayacağız? Ne yapacağımız konusunda pek bir deneyimimiz yok. Bu konuda Türkiye ile bir partner ülke olmak isteriz. Deyince ben hemen notlarımı alarak Türkiye'ye döndüğümde bunu savunma sanayi müsteşarımız Sayın İsmail Demir Bey'e bizzat ilettim. Kendisine mutlaka Japon teknolojisini kendisine takip ettiğini bildiğim için bu konuda da bir partner ülke aradıklarını, birlikte çok işler yapabileceğimizi de ifade ettim. Bir paragraf öncesine dönüp biz vakıf başkanımız Kinoşa San'la birlikte 2007'den sonra bir Türkiye Japonya kültürel ve işbirliği alanında kendimize bir vizyon çizdik. Dedik ki biz vakıf olarak bir fon bulalım. Bu fonla birlikte Türkiye'deki yerel yönetimlerin, Japonya'daki yerel yönetimlerle kardeş şehir, kardeş belediye olmalarını sağlayıp şehir kimlikleri Japonya'da nasıldır, yerel yönetim sistemleri nedir? Aynı zamanda afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası neler yapıyorlar? Bununla ilgili 2010 yılında o dönemin TOKİ Başkanı, sonra Çevre Bakanı oldu Sayın Erdoğan Bey ve Türk Kızılay'ı ve Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte 3 bölümlü 80 tane belediye başkanımızı, ki bunların 22'si 23'ü İstanbul'un yerel belediye ilçe belediye başkanları.
Bir ziyaret yaptınız.
Evet, 5 günlük Kobe, Kyoto ve Tokyo, ki Kobe Enstitüsü'nün başkanı aynı zamanda dünyanın tanınmış deprem profesörü Profesör Kawada sağ olsun fonumuzun da katkısıyla afet öncesinde neler yapılması gerektiğini, afet sırası ve sonrasında çok güzel eğitim modelleri verdik.
Evet, şimdi bu çalışmalarınız tabii çok kıymetli ve sürdürüyorsunuz. Türk-Japon evet. yatırım ilişkileri evet. vesaire. Bu çalışmalarda başarılar diliyoruz. Şimdi biraz hani güncel yaşam ve seyahatlerinize değinelim. En son yaptığınız seyahatte de bazı temaslarda bulundunuz. Güncel yaşam Japonya'da nasıl akıyor? Japonya'daki Türkler hangi iş sahalarında yatırımlar yapıyorlar?
Şimdi tabii Türkiye'de son yapılan sayımla birlikte Japonya'da 5500-6000'e yakın bir Türk nüfusu mevcut. Bu 5500 Türk nüfusunun aşağı yukarı %70'i iltica ile gelmiş ve inşaat işleriyle uğraşan Türk vatandaşlarımız. Oraya yerleşik Nagoya Tokyo'nun biraz daha ilerisinde Nagoya bölgesinde yerleşik olarak çalışırlar. Geri kalan öğrenci veya bir şirkette görevli olarak çalışan Türk vatandaşlarımız mevcut. Ancak bizim oradaki özellikle restoran ve restoran işletmeciliği konusunda restoranlarını açan Türklerin, Türk demeyeyim aslında onları, kardeş ülkelerimiz, çok komşu çevre ülkelerimiz İran, Irak'tan oraya gidip ancak kendilerinin Türk olarak ve Türk bayrağını asarak Türk dönerini satmaya çalıştıkları ve orada da birbirleriyle problem yaşayarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de bir anlamda prestij kaybına neden olduklarını şahit olduk. Bunu birkaç kez de ilettik. Japon halkı gerçekten de gümrük kapısından girdiğiniz an yerlere kadar eğilerek ülkelerini ziyaret ettiğiniz için son derece müteşekkir olduklarını, çok memnun olduklarını defalarca teşekkür ederek belirtiyorlar. Zaten Japonya halkının genelinde bir utangaçlık, bir hani bizdeki
bizim edep haya dediğimiz.
Edep haya dediğimiz, bravo. Aynen o kelime tam onlara göre de aynı zamanda böyle bir utangaçlık halleri içerisindeler. Bir restorana girdiğinizde hatta bir bakanı, bir meclis başkanı, bir milletvekili dışarıda çantası elinde metroyla restoranda çok rahat yemek yiyebileceğiniz, sohbet edebileceğiniz nitelikte insanlar. Aşırı derecede mütevazi, insana insan olduğu için saygı duyan gerçekten de bir millet. Aile yapısı olarak Japonlar bizim gibi çekirdek aileye çok önem verirler. Anne aslında işi, aileyi yöneten anne. Baba işini çalışıp aylık maaşını anneye teslim edip evin yönetimini ne anneye bırakmış bir baba. Her bir birey gerçekten de işi konusunda uzmanlaşmış bir durumda. Vaktimiz az. Aslında ben biraz da Abdurreşit İbrahim'den bahsetmek istiyorum. Evet. Çünkü eğer bu sohbette Abdurreşit İbrahim'i geçirmez isek gerçekten de çok haksızlık etmiş oluruz. İslam'ın Japonya'ya yayılmasında etkin bir rol oynayan isimlerin başında aslında Kazanlı alim Abdurreşit İbrahim. Abdurreşit İbrahim Şintoizm ve Budizm'in etkisinin yoğun olduğu hissedildiği ülkede İslam'ın geniş kitlelere yayılmasını aracılık eden en büyük alimlerimizden. Bugün dahi eğer Tokyo'da, Japonya'da İslam'dan, Müslümanlıktan söz edeceksek Abdurreşit İbrahim'i anmadan geçmemiz kesinlikle doğru olmayacaktır. Şu anki Tokyo'daki camimizin hizmet vermesi bile Abdurreşit İbrahim'in çabalarıyla başlamıştır. Hatta imamlığını da uzun bir süre kendisi yapmış Tokyo'da. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da Sırat-ı Müstakim Mecmuası'nda 1 Temmuz 1910 yılında yayınlanan yazısında Abdurreşit İbrahim şu ifadelerle anlatıyor. Hazret Asya'nın her tarafını senelerce gezmiş, bir koca kıtada yaşayan insanların mazisini incelemiş. Mazilerini incelemiş. Halini tetkik etmiş ve bunlarla birlikte saadet görmüşse sebeplerini aramış, sefalet görmüşse de kaynağını araştırmış. Evladını, ailesini, memleketini sırf hamiyetiyle coşan bir hisle bırakıp yola çıktığı halde gezdiği yerlerde hiç hassasiyetine, hissiyatına mahkum olmamış. İslam aleminin felahı için çırpınıp duran bu muazzam kalp başkalarının faziletlerine karşı lakayt kalmamış. Bir mecuseyi bir Budiste atfettiği tetkik ve tenkit nazarını bir Müslümana da atfetmiş. Bugün zillet ve sefahat içinde çalkanıp duran İslam dünyasının birçok manzarası, birçok tezahürleri zavallıyı adım başında ağlatmış olmakla beraber o etrafını iyi görmek için gözlerini sile sile yoluna devam eylemiş.
Evet, gerçekten
Mehmet Akif yazmış.
Akif'in Abdüreşit'i tasviridir. Biliyorsunuz Akif ikinci Safahat kitabı olan Süleymaniye Kürsüsü'nde aslında Abdüreşit İbrahim'i konuşturur ve Abdüreşit İbrahim'in alemi İslam'a yaptığı seyahatleri, orada yaptığı gözlemleri Sebil-i Reşat ve Sırat-ı Müstakim dergilerinde yayınlamıştır. Allah onlardan razı olsun. Bakın bugün Japonya-Türk ilişkileri bağlamında yaptığımız bir sohbeti dahi bunları konuk ediyoruz. Benim Japonlar için hiç unutamadığım bir sahne vardır Özay Bey. Bu Japon titizliği bağlamında ve Japon'un kendi ürününe sahip çıkma bağlamında bize örnek olması gereken bir yerli ve milli duruştur.
Var, evet.
Bir arkadaşımız anlatmıştı. New York'ta bir bilim heyetiyle birlikte ana caddeden karşıdan karşıya geçerken bir sahne yaşadık. Heyetimizde bulunan Japon arkadaşımız bir Japon marka aracın camına, affedersiniz, bir kuş pislemiş.
Evet.
Cebinden çıkardığı mendille Japon marka aracın camına o konan o pisliği gitti.
Temizledi.
Temizledi. Bizim evet. Şaşkın bakışlarımız arasında temizliğini yaptı. Sonra elindeki o peçeteyi çöpe attı. Ne yapıyorsun diye sorduğumuzda o bir araba ama o Japonya'yı evet. temsil ediyor. O bir Japon diye cevap verdi.
Evet.
Demişti.
Evet, evet.
Hakikaten yani alelade bir hadise gibi görünüyor ama kendi malına sahip çıkma, ülkesinin temsiliyetine sahip çıkma bağlamında bu örnek bir davranış. Yani o aracı Japonya devletini temsil eden, Japonya emeğini, sanatını temsil eden bir ürün olarak telakki etmek
kesinlikle,
müthiş bir tasavvur.
Kesinlikle, kesinlikle. Aslında Japonya ile ilgili konuşacak o kadar çok şey var ki zamanımız herhalde bitmek üzere.
Evet.
İşaret alıyorum. Ben her Türk vatandaşının mutlak bir kez de olsa Japonya'yı yaşamasını arzu ediyorum. Çok güvenli. Çok kendinizi çok güvende hissettiğiniz bir ülke. Geçim derdi olmayan, işsizlik derdi olmayan, cüzdanını kaybettiniz, emin olun kaldığınız otele kadar sizi bulup getirip o cüzdanınızı teslim ederler.
Bunu denediniz mi?
Denedim, evet, evet. Şöyle, kardeşim biraz telaşlı. Çünkü biz Türkiye'de şeye rahat alışmışız. Örneğin bir randevu verdik. Randevu işte Fatih Bey saat 17'de buluşuruz dedik. Biz ya nasılsa Fatih Bey 5 dakika 10 dakika bekler.
Hep opsiyonludur.
Opsiyonludur. Hiçbir zaman randevumuzda tam gitmeyiz. Bir 5-10 dakika. Kardeşim de her zaman aman abi 17 dedik bizim 17'ye bir kala orada olmamız lazım diye telaş eder. Ben de ya ne olur işte 2 dakika geç kalsak ne olur? Hayır hayır olmaz abi. İşte 17'de orada olmamız lazım. O yüzden bir telaşı vardır. Taksiye atlarız hemen yetişelim diye. Birkaç kezinde telefonunu unuttu. Her şey telefonda. Çantasını orada unuttu. Koşturduk. Takside fark etmedi. Neyse abi sen merak etme dedi. Mutlaka bizi bulur getirirler. Ya dedim 25 milyon insan yaşıyor. Nasıl bulacak bizi bunlar? Abi sen merak etme onlar telefondan bile bizi bulurlar dedi. Neyse biz kaldığımız otele geri döndük. Biz daha otele varmadan bizim çantamız, otelimiz otele gelmişti. Neden? Çünkü kardeşim çantanın ön kapağının üzerinde otelin kart vizitini koymuş. Yani. Tesadüf. O kart vizitle o çanta telefon biz daha otele varmadan otele geldi.
Evet.
Bu hassasiyet çok,
çok
önemli.
Müthiş. Yani emanete İhanet etmemek. Akif de Süleymaniye Kürsüsü'nün son bölümünde bu huya evet. işaret eder ve hani bir başka şiirinde de der ya adetleri bizim dinimiz gibi, dinleri bizim adetimiz gibi der. Japonları evet. tasvir ederken.
Kesinlikle kelime-i şehadet getirdikleri an Müslümanlıkla birebir örtüşüyorlar. Her davranışları, her şekilleri, insana bakışları, hamiyetli olmaları, insan sevgileri, dürüstlükleri, yalan, hatta şunu da söylemem lazım. İcra sistemi yok. Noter sistemi yok. Her şey güven üzerine, beyan üzerine kurulu. Bir ikincisi ticaret yaparken
Diyelim ki bir şirket sahibisiniz. Bir şirket işiyle ilgili başka bir şirkete haksızlık yaptığınız an bir saat içerisinde bütün Tokyo'daki diğer şirketler sizin o şirkete yapmış olduğunuz haksızlığı öğrenir ve mahalle baskısıyla size o iş, o artık sizinle iş yapmazlar eğer o haksızlığı gidermez iseniz.
Çok önemli.
Böyle bir mahalle baskısı da var. Hassasiyetleri de var. Yaşayabileceğim Türkiye'den sonra tabii ki vatanımdan sonra tek ülke Japonya diyebilirim.
Evet, böylece siz de Japonya'ya olan sevginizi
evet.
ifade etmiş oldunuz. Sevgili dinleyenler, Parlamentoların Dostu programında bu hafta Türk-Japon Ekonomik Kalkınma ve Kültürel İş Konseyi Vakfı'nın Türkiye Başkanı Özay Özsuer'i konuk aldık. Kendisiyle bir Japonya-Türk ilişkileri tarihine yolculuk yaptık. Günümüz Japonya ve Türk ilişkilerini konuştuk. Abdurrahim İbrahim'i, Mehmet Akif'i
konuştuk. Daha çok şeyimiz var.
Konuşacak çok şey var. Ertuğrul Fırkateyni'ni konuştuk. Sultan Abdülhamid'in Japonya'ya gönderdiği ve orada dönüş yolunda Pasifik Okyanusu'nda şehit olan 572 Mehmetçi'yi konuşmuş olduk. Allah hepsine rahmet etsin. Böylece bu haftanın programını da tamamlamış olduk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Özay Bey'e.
Teşekkür ederim.
Sağ olsun.
Sağ olun efendim.
Parlamentoların Dostluğu.